Ayrım 10, sayfa 80. Zehra'nın ikilemine dair. İnsanlar zaman zaman içinden çıkamadıkları ve baş edemeyecekleri sorunları, hele ahlaki kararları erteleme yoluna giderler ya, Zehra için de Ergun Bey'in sağ kolu olarak çalışmaya devam edip etmeme ikilemi aynen bu durumdaydı. Konuyu düşünmemeye çalışıyor, gündelik işlerin hayhuyu arasında oyalanıp duruyordu. Gazetedeki bir ilan üzerine başvurduğu holdinge önce çok küçük bir görevli olarak girmiş ama yeteneği ve zekası sayesinde kısa sürede bütün rakibelerini geride bırakarak Ergun Bey'in yıllardır özel sekreterliğini yapan Melahat Hanım'ın emekli olmasıyla boşalan makamı kapmayı başarmıştı. İlk başlarda Ergun Bey bu enerjik kızı gözlüyor, bir hata yapıp yapamayacağını görmeye çalışıyor, kendini ona emanet etmeyi göze alamıyordu ama 6 ay gibi kısa sayılabilecek bir sürede Zehra onun güvenini kazandı ve beyefendi ona bir gün "Biz seni nereden bulduk ya?" deyiverdi. "Bu devirde senin gibi genç kaldı mı?" Bu sözler üzerine başı dönen Zehra'nın yüzü kızardı. Bu masum genç kız tavrı Ergun Bey'in ona daha da çok bağlanmasını sağladı. Belki de haklıydı adam. Çünkü Zehra onun kılına zarar gelmemesi, kaşlarının çatılmaması, pek düşkün olduğu konforunun zedelenmemesi için çırpınıyordu. Yurt dışı gezilerinde en iyi otel süitlerini ayırtır, Ergun Bey'in odasına en az 4 kaz tüyü yastık konmasını önceden bildirir, otelde 24 saat doktor hizmeti olup olmadığını kontrol eder, müdüriyete gelen kişinin önemini bildirecek mesajlar yazar, şehirde onu dolaştıracak limuzin sürücüsünün güvenilir olup olmadığına varıncaya kadar hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmazdı. Sanki patronuna bir seyahat düzenlemiyor da bir jumbo uçağı kaldırıyordu. Hastalık derecesinde bağlıydı işine. Bazen günlerce uyumazdı. Aldığı dolgun maaş ve yıl sonu primleri istediği, hayal ettiği her şeyi almasına yetiyordu. Öğrencilik yılları boyunca adet edindiği ucuz pazar mallarına, sahte markalara ihtiyacı kalmamıştı artık. Açıkçası bu hayat Zehra'nın çok hoşuna gidiyor, kendisinin bile sonradan farkına vardığı lüks özlemini gidermesine olanak tanıyordu. Belki de böyle bir işe girmese, ömür boyu hiç yakınmadan kıt kanaat yaşayıp gidecek, yüreğinin çok gizli yerlerinde çöreklenip kalmış, imkansız olduğu için aklına bile gelmeyen lüks tutkusunu hiç anlayamayacaktı. Ama lezzetli bir yemeğin daha baştan kokusuyla iştah uyandırması gibi, eline geçen para ve yaşadığı çevre bu işçi kızını pahalı parfümlere, marka papuçlara, özel tasarım giysilere, hatta zarif mücevherlere yöneltmişti. İlk zamanlar bereket ailesinde görerek şaşırdığı serveti, şaşalı yaşamı ailesine de anlatıyor, onların da kendisi gibi şaşırmasını bekliyordu. Ama baba, 22 otomobil şoförleriyle hazır bekliyor. Evde de 4 aşçı var. Biri Fransız sözlerine, o bilge babası her zaman olduğu gibi iyi niyetle, "Öyle mi kızım? Allah daha çok versin, nazar değmesin," diyordu. Eğer iyi niyetle çalışıyorlarsa kazançları daha da artar inşallah. Allah namusuyla çalışanın yanındadır. Zehra babasının bu tavrına en ufak bir şaşkınlık ve kıskançlık göstermeden başkalarının servetini olağan karşılamasına şaşırırdı. Sonra bir gün, uğruna her şeyi göze alabilecek kadar düşkün olduğu babası, dolayısıyla Ergun Bey'e daha da yakınlaşmasına yol açacak bir olay yaşandı. Zehra'nın amcası Marmaris'teki alçak gönüllü evinin 2 odasını pansiyon olarak işletir, daha çok yerli turistlere kiraya verirdi. Asıl geçim kaynakları buydu. Yengesi, akşama kadar çarşafları yıkar, değiştirir, misafirlerin öğlen ve akşam yemeklerini hazırlarken kocası da alışverişleri yapar, bahçeyi sular, hesap işlerini görürdü. Bazen pansiyona o kadar çok talep olurdu ki ev sahipleri kendi odalarını da kiraya verir, mor begonvil sarmış duvarın yanına kurdukları ve fırfır palas adını verdikleri çardak altında uyurlardı. Sezon dışı sayılabilecek aylarda boş odaları olur, o zaman da hemen akrabalarını ağırlamaya koyulurlardı. Zehra'nın çocukluğunun en mutlu günlerini geçirdiği evdi bu. Yalın ayak koşturup durur, 10 dakika yürüyüşle ulaştığı denize girer, çocuklarla yakan top oynar, akşamüstleri kurt gibi acıkarak eve koşar, yengesinin pişirdiği tavuğu büyük bir iştahla yiyerek karnını doyurduktan sonra sokaktan geçen dondurmacıdan aldığı külaha yerleştirilmesini sabırsızlıkla beklediği limonlu dondurmayı yalardı. Bazen de ailece sahile gezmeye çıktıklarında, kardeşi Defne'yi bebekken kucağında taşımaya, büyüdüğünde kollarını birbirlerinin bellerine dolayarak, ellerindeki ay çekirdeklerini çıtlata çıtlata dolaşmaya bayılırdı. Omuz başlarındaki güneş sızısıyla gözünden uyku akarak yatağa koştuğunda, taş gibi bir çocuk uykusuna yuvarlanmadan önce tekrar ettiği son cümle, annesinin öğrettiği "Allah'ım beni, ailemi, ülkemi koru" olurdu. Konstantiniyye Oteli inşaatının bütün hızıyla sürdüğü o yaz sonu, babasıyla annesi yanlarına Defne'yi de alarak yine Marmaris'e gitmişlerdi. Zehra, onlara Holding'in Akdeniz'deki 5 yıldızlı otellerinden birinde kalmaları için ısrar etmişti ama ailesi bunu kabul etmiyor, hem Marmaris'e alıştıklarını hem de akrabalarıyla hasret giderdiklerini söylüyorlardı. Babasının kalp krizi geçirdiği haberi Zehra'yı tam otel inşasının önünde arabasından inerken buldu. "Ne?" diye bağırdığını hatırlıyor. Defne ağlayarak "Abla," diyordu. "Bir şeyler yap, ne olur, babam." Zehra güç bela babasının kalp krizi geçirdiğini, hastaneye kaldırıldığını öğrenir öğrenmez hemen Ergun Bey'i arayıp durumu anlattı. Ergun Bey de hiç duraksamadan Holding'e bağlı hastaneden bir ambulans uçak yollanmasını, Zehra'nın da o uçakla giderek babasını alıp getirmesini söyledi. Gözyaşları içindeki Zehra o anda Ergun Bey'in yanında olsa adamın ellerine sarılıp şükran öpücüklerine boğacaktı ama hemen kendisini toparlaması, babasının hayatla ölüm arasında sallanan bu anlarına müdahale etmesi gerekiyordu. Gerekli telefonları etti. Bir saat sonra ambulans uçakta kendisini teselli etmeye çalışan bir kardiyolog ve bir hemşire ile birlikte Dalaman Havaalanı'na doğru uçuyordu. Doktorlar önceden meslektaşlarını aramış, hastanın tıbbi gözetim altında havaalanına intikalini sağlamışlardı. Zehra, Dalaman Havaalanı'nda perişan durumdaki annesine mi, durmadan ağlayan korku içindeki kardeşine mi, paniklemiş amcasına mı bakacağını bilemeden babasına doğru koştu. Sedi'deki babası kolunda serum, ağzında oksijen maskesiyle öyle masum, öyle zayıf, öyle halsiz görünüyordu ki, yol boyunca kendi kendine "güçlü olman gerekiyor" telkininde bulunan Zehra, karanlıkta kaybolmuş bir kız çocuğu gibi haykıra haykıra ağlamaya başladı. İyi ki herkes ne yapması gerektiğini biliyordu, ona ihtiyaç yoktu. Deneyimli personel babasını uçağa aldı, bir takım işlemler uygulamaya başladı. Bir saat sonra İstanbul'da hastane yolundalardı. Zehra babasıyla birlikteydi. Ergun Bey'in özel jeti de annesini, amcasını ve Defne'yi getiriyordu İstanbul'a. Babası kurtuldu. Gözünü açtığında İstanbul'da olduğuna şaşırdı. Ne krizi hatırlıyordu ne uçağı. Hastanede iki odalı bir süit ayrılmıştı. Birinde babası yatıyor, öteki odada da kendileri kalıyor ve büyük bir insanlık göstererek ziyarete gelen Ergun Bey ve Elmas Hanım gibi ziyaretçilerini ağırlıyorlardı. Kendi akrabaları bu zengin konukların yanında biraz eziliyor, üstlerinden başlarından utanıyor, sosyal statülerden haberi olmadığı için ağlayan çocuklarına öldürecek gibi bakıyor, konuklara durmadan kolonya ve lokum ikram etmeye çalışıyorlardı. Ziyareti kısa tuttuktan sonra Ergun Bey ve Elmas Hanım yanlarına Zehra'yı da alarak kendilerini büyük bir saygıyla karşılayan başhekimin geniş odasına gittiler. Başhekim onlara anjiyo sonuçlarını gösterdi. Bunları dikkatle inceleyen eski hemşire Elmas Hanım'ın da başıyla tasdik ettiği gibi Niyazi Bey'in 3 damarı tıkalıydı. Vakit geçirmeden bypass ameliyatına alınması gerekiyordu. Ergun Bey, ne gerekiyorsa yapılması talimatını vererek ayrıldıktan sonra Zehra sevinsin mi, üzülsün mü bilemeden kala kaldı. Babasının hastalığı, ölebilecek olması ihtimali, damarlarında kan yerine buzlu sular akıyormuşçasına iliklerine dek titretiyordu onu. Ama bir yandan da Ergun Bey'in sağ kolu olarak sağladıkları avantajlara şükrediyordu. Yoksa ne olurdu halleri? Zehra babasıyla çok candan ilgilenen Elmas Hanım'la Ergun Bey'in her gün ayaklarını yıkasa, ömür boyu onlara hizmet etse haklarını ödeyemeyeceğini düşünüyordu. İçi minnetle, şükranla doluydu. Babası 2 gün sonra ameliyat oldu. 5 saat süren ameliyatla 3 damarı değiştirildi. O geceyi yoğun bakımda geçirdikten sonra odaya alındı. Solgun benzi, mahcup gülümsemesiyle yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Sadece diren alınırken bir kez "of" dedi, başkaca sesi çıkmadı. O süiti İstanbul'un en ünlü hastanesinde onun için pervane olan doktorları, hemşireleri, çiçekleri çok doğal karşılıyor, bunları Ergun Bey'in sağladığını belirterek ona teşekkürler yağdıran aile üyelerine "Allah razı olsun" demekle yetiniyordu. Ölümden dönmüş olmasını da pek umursamıyor gibiydi. İnsanın alnına ne yazılıysa başına onun geleceği inancı büyük bir tevekküle ve dinginliğe ulaştırmıştı Niyazi Bey'i. Eğer biri gelip ameliyatın iyi geçmediğini, ertesi gün öleceğini söylese bile sanki yine heyecanlanmayacak, "Ne yapalım, kaderden kaçılmaz, Allah hepinizden razı olsun" diyerek huzur içinde veda edecek gibiydi. Yalnız babasının değil, onca acılardan geçmiş, çaresizlik, yoksulluk, savaş, iç çatışma, salgın hastalık gibi birçok nedenle yaralanmış olan halkın da hayata karşı tavrı buydu. Sus, dua et ve katlan. Alnına ne yazılmışsa o gelir başına. Zehra'nın holdingde ve çevresinde gördüğü herkesten farklıydı babası. Sanki hırslarından kurtulmuş, özgürleşmişti. Onun bu kadar bilgeleşmesini annesi, Defne ve Zehra bile anlayamıyordu ama ona zaten çok derin olan saygıları giderek artıyordu. Yanus'un iki yüzüne dair. Bir insan öldürtmediğin gün imparatorluk yapmış sayılmazsın. Büyük Konstantinos. Hünkâr bir akşam Vakanüvis'e o gün neler yazdığını sorunca adam kayda değer bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine hünkâr bir mızrak alıp yanında beklemekte olan mabeyinciye sapladı. Vakanüvis'e "Artık yazacak bir şeyin oldu" dedi. Osmanlı tarihi. Zehra'nın dünyadaki ideal insan örneği olarak gördüğü Ergun Bey'in iki ayrı yüzünün olduğunu kavraması uzun sürmedi. Ama bu onun iki yüzlü olduğu anlamına gelmiyordu. Sadece Roma tanrısı Janus gibi iki değişik yüzü vardı. Akşamın erken çöktüğü kış aylarından biriydi. Ergun Bey, Zehra'yı en az 10 kez arayarak ısrar eden bir iş adamına sonunda kısa bir randevu vermişti. Adam, öğleden sonra 3'ü 10 geçe gelecek ama Ergun Bey 3.30'da bir toplantıya katılacağı için o saatte ayrılmış olacaktı. Aslında böyle bir toplantı yoktu tabii ama eğer konuk gitmezse Zehra 3'ü 25 geçe kapıyı çalacak, Ergun Bey'e toplantısını hatırlatacaktı. Adam saat 3'te geldi. Uzun boylu, zayıf, gözleri ve Adem elması fırlak bir adamdı. 50'li yaşlarını süren bu adam çok sıkıntılı görünüyordu. Zehra'nın masasının önündeki sandalyede oturduğu 10 dakika boyunca ter dökmüş, sağ eliyle en az 5-6 kere uzun saçlarını sağ kaşının üstüne doğru taramıştı. Zehra daha önceden haber verdiği için adamı, Osman'da adı, özel bir asansörle 23. kata getirmişlerdi. Sonunda 3'ü tam 10 geçe, Zehra'nın telefonundaki dahili hattın ışığı yandı. Zehra, adamı Ergun Bey'in odasına götürüp kapıyı arkasından kapattıktan sonra masasına döndü. Ergun Bey'in buyruğuyla bu tip görüşmelerde Zehra'nın masasındaki kayıt cihazı devreye girer, hem görüşme kaydedilir hem de Zehra kulaklıkla dinlerdi. Bazen de Ergun Bey dinlememesi talimatını verirdi ve o zaman Zehra'nın aklından dinlemek geçmezdi. Zaten bunların çoğu sıkıcı iş görüşmeleriydi. İlginç bir şey yoktu. Yalnız o gün beklenmedik bir şey oldu. Zehra'nın kulağında Ergun Bey'in telaşlı, hatta korku içindeki sesi yankılandı. "Dur, ne yapıyorsun, delirdin mi?" diye bağırıyordu adam. Bunun üzerine Zehra fırladı, kapıyı açıp içeri daldığında gördüğü manzara kanını dondurdu. İki adam da ayaktaydı. Osman Bey'in elinde bir tabanca vardı. Ergun Bey korku içinde masanın arkasına saklanmaya çalışıyordu. Zehra, "Durun, imdat!" diye bağırdı. Ama durumda bir tuhaflık olduğunun da farkına varmıştı. Çünkü adam Ergun Bey'e yöneltmiş olduğu tabancanın namlusunu yere çeviriyordu. Üstüne üstlük sakin, hatta yılgın denebilecek bir ses tonuyla, "İkiniz de sakin olun," diyordu. "Telaşlanmayın, kötü bir niyetim yok." Sonra koltuğa oturdu, tabancayı da kucağına koydu. Hayatın yükünü taşıyamayarak pes etmiş, her şeyi oluruna bırakarak bir ağaç dibine çökmüş bezgin bir adam gibi görünüyordu. Zehra
Bir an dışarı fırlayıp güvenliği çağırmakla patronunu bırakmamak arasında tereddüt etti. Ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Adam onlara, "Bakın," dedi, "gerçekten kötü bir niyetim yok. Eğer sakin olur da sözlerimi dinlerseniz, 5 dakika içinde şu kapıdan çıkıp gideceğim." Sonra Ergun Bey'e döndü, "Siz de toplantınıza katılacaksınız. Şeref sözü veriyorum. Lütfen oturun." Bu sözler üzerine sapsarı kesilmiş olan Ergun Bey, biraz da başka çare olmadığından koltuğuna oturdu ama gözü hala adamın kucağındaki tabancadaydı. "Madem kötü bir niyetiniz yok Osman Beyciğim," diyebildi. "O tabanca niçin?" Adam, "Birazdan anlayacaksınız," diye karşılık verdi ve Ergun Bey'e yalvarıp yakarmaya başladı. "Kredi borcunun bir kez daha ertelenmesini rica ediyor, kurlardaki aşırı oynama yüzünden bu hale düştüğünü belirtiyor. Eğer kendisine 3 ay daha izin verirse borcunu kapatacağına dair ölmüş babasının mezarı üstüne yeminler ediyordu." Kendini biraz toplayan ama tedirginliğini hala üstünden atamamış olan Ergun Bey, renk vermeden dinliyordu adamı. Sonunda Osman Bey, hayatının Ergun Bey'in iki dudağı arasında olduğunu, iflas ederse çoluğunun çocuğunun mahvolacağını söyleyerek nemlenen gözlerini sildi. "Yalvarıyorum Ergun Bey," dedi. "Ayaklarınızın altını öpeyim, beni kurtarın. Eğer böyle bir erteleme çıkmazsa, bu akşam bankaların kapandığı saatte karar verdiğim şeyi yapacağım." Bu sözler üzerine Ergun Bey'in rengi iyice attı, yutkundu, bir şeyler söylemeye hazırlandı. Eğer adam o anda sussa, Ergun Bey'in bu ertelemeyi kabul edeceğinden emindi Zehra. Ama ne yazık ki adam susmadı. Kararını açıklamak gafletinde bulundu. Eğer kredi ertelenmezse, o akşam bankanın kapanış saatinde kendisini vuracaktı. Tabanca Ergun Bey için değil, kendisi içindi. Çünkü ertesi sabah yaşamasının hiçbir anlamı kalmamış olacaktı. Bu sözlerden sonra bir sessizlik oldu. Çıt çıkmadı. Zehra da donmuş kalmıştı. Bir süre sonra Ergun Bey titrek ve yumuşak bir sesle, "Peki Osman Bey," dedi, "durumu anladım. Müsaade edin, bazı görüşmeler yapıp derdinize çare bulmaya çalışayım." Yüzüne bir rahatlık yayılan adam ayağa kalktı, Ergun Bey'in elini öpmeye davrandı ama Ergun Bey, "Estağfurullah beyefendi," diyerek elini vermedi. Bunun üzerine Osman Bey teşekkürler ederek Zehra'nın yönlendirmesiyle odadan çıktı. Koridorda ne yazık ki hiçbir şeyden haberi olmadan bekleyen güvenlik görevlisiyle birlikte asansöre bindi. Asansör kapısı kapanır kapanmaz Zehra'nın eli ayağı boşandı. Yay gibi gerilmiş sinirleri daha fazla kaldıramadığı için aniden bastıran bahar yağmuru misali gözyaşı dökerek odasına döndü. Olup bitenden kendisi sorumluymuş gibi Ergun Bey'in yüzüne nasıl bakacağını bilemiyordu. Bir yandan da hemen toparlanması gerektiğini düşünerek sertçe dudağını ısırıyor, aklını başına toplamaya çalışıyordu. O sırada Ergun Bey'in odasından çıktığını gördü. Rengi hala soluktu ama biraz sakinleşmiş gibiydi. En azından öyle görünmeye çalışıyordu. İkisinde de biraz önce yaşadıkları olayın korkusu vardı. Galiba korku dağıldıkça yerini yavaş yavaş bir utanç duygusu alıyordu. Zehra, o azametli patronunu masanın arkasına saklanırken görmemeliydi. Ergun Bey de onun önünde kendini bu duruma düşürmemeliydi. İkisi de bunun alçaltıcı utancını hissediyordu. Bu utanç duygusundan kurtulmanın en iyi yolunun pratik meselelere yoğunlaşmak olduğunu düşünen Ergun Bey, kararlı bir ses tonuyla buyruklar yağdırmaya başlayınca Zehra içinin bir parça ferahladığını hissetti. Ergun Bey'in ilk emri, bundan böyle holding binasına giren herkesin hiçbir ayrım yapılmadan tarayıcılardan geçirilmesiydi. Kendi konukları için uygulanan ayrıcalığı da bugünden itibaren kaldırıyordu. Cumhurbaşkanı gelse bile, tamam mı, anlıyor muydu Zehra? Cumhurbaşkanı gelse bile aranmadan içeri giremeyecekti. Giremeyecekti. Yaprak gibi titreyen Zehra bir yandan "Emredersiniz efendimleri" sıralarken bir yandan da polisi arayıp aramayacaklarını merak ediyordu ki kendini iyiden iyiye toplayan Ergun Bey hiç kimseyi aramayacaklarını söyledi. Bu olay ikisi arasında sır olarak kalacaktı. Yaşananlardan sonra Zehra'ya izin veriyor, gitmesini, toparlanmasını istiyordu. Kendisi de öyle yapacaktı zaten. Zehra, patronun arabasının hazırlanması talimatını verdi. O akşam yaşadıklarını akla almayarak dalgın dalgın televizyon izlerken, gece haberlerinde iş adamı Osman Geriş'in
Etiler'deki villasında başına ateş ederek intihar ettiği haberini duydu. Televizyon kameraları evden sedye ile çıkarılan cesedi gösteriyordu. Üstündeki beyaz örtünün başucu kıpkırmızı kesilmişti. Ertesi gün Zehra, Ergun Bey'i elinden geldiğince az gördü. Yüzüne bakmak istemedi. Sanki eli ayağı uyuşmuştu. Birkaç gün bu gerginlik içinde geçtikten sonra Ergun Bey onu çağırarak sert ve ödünsüz bir tavırla içinden neler geçtiğini az çok tahmin ettiğini söyledi. Osman Geriş'in ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu biliyordu elbette ama Zehra'nın bir şeyi iyice anlaması gerekiyordu. Osman Bey'i o öldürmemişti. Adam her iki anlamda da kendi kendini öldürmüştü. Bu bir işti. İşle şaka olmazdı. Osman Geriş para kazanmak için bir hamle yapmış, bunun için o kadar borçlanmıştı. Eğer hesabını kitabını iyi yapıp da kazansaydı buna kimsenin bir diyeceği olamazdı. Herkes onun önünde el pençe divan dururdu. Ama kazanmak olduğu kadar kaybetmek de vardı bu işlerde. Bir çeşit savaştı bu. Her savaşta olduğu gibi yenen ve yenilen taraflar vardı. Önemli olan işle özel yaşamı birbirine karıştırmamaktı. Kendisi, yani Ergun Bey, o paranın birkaç mislini yardım amaçlı harcayabilir, mesela bir çocuk hastanesi yaptırabilirdi. Ama limiti dolmuş bir müşteriye hoşgörü söz konusu olamazdı. Kurallar gevşeyemezdi. Ayrım sonu, sayfa 90.